Ayrım 7.
Metafizikçi orta terimler olmaksızın yalnızca antitezler aracılığıyla düşünür. Evet evet, hayır hayır der. Bunun ötesine geçen şey metelik etmez. Ona göre bir şey ya var ya yoktur. Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de bir başkası olamaz. Olumluyla olumsuz birbirlerini mutlak olarak dıştalarlar. Neden ve sonuçta aynı derecede sert bir biçimde birbirlerine karşı gelirler. Eğer bu düşünce biçimi bize ilk bakışta son derece usayatkın görünüyorsa, bunun nedeni bu düşünce biçiminin sağduyu denilen şeyin düşünce biçimi olmasıdır. Ama kendi dört duvarının zavallı alanında kapanıp kaldığı sürece bu arkadaş, ne denli saygıdeğer olursa olsun, geniş araştırma dünyasına atılmayı göze aldığı andan başlayarak, sağduyu büsbütün şaşılacak serüvenlerle karşılaşır ve metafizik görüş biçimi, boyutları konunun niteliğine göre değişen alanlarda ne denli doğrulanmış ve ne denli zorunlu olursa olsun, her zaman er ya da geç, ötesinde dar, sınırlı, soyut bir duruma geldiği ve çözülemez çelişkiler içinde kendini yitirdiği bir engele çarpar. Bunun nedeni tekil nesneler karşısında onların bağlantılarını, tekil nesnelerin varlıkları karşısında onların oluş ve yok oluşlarını, hareketsizlikleri karşısında hareketlerini unutmasıdır. Ağaçlar onun ormanı görmesini engeller. Günlük gereksinmeler bakımından, örneğin bir hayvanın yaşayıp yaşamadığını biliyor ve kesinlikle söyleyebiliyoruz. Ama daha belgin bir irdeleme bize bu sorunun bazen en karışık sorunlardan biri olduğunu gösterir ve bir çocuğu annesinin karnında öldürmenin cana kıyma olduğu ussal sınırı bulmak için boşuna çabalayan hukukçular bunu çok iyi bilirler. Ve ölüm anını saptamak da aynı derecede olanaksızdır. Çünkü fizyoloji ölümün tek ve bir anlık bir olay değil ama çok uzun süreli bir süreç olduğunu göstermektedir. Aynı biçimde her organik varlık her an hem aynı hem aynı olmayan şeydir. Her an yabancı maddeleri özümler ve başka yabancı maddeleri dışarı atar. Her an bedenindeki hücreler yok olur ve yeni hücreler oluşur. Az çok uzun bir zaman sonunda bu bedenin maddesi tamamen yenilenir, başka madde atomları ile değiştirilir. Öyle ki her organik varlık hem hiç değişmez hem de bir başkasıdır. Şeylere biraz yakından bakınca bir çelişkinin olumlu ve olumsuz gibi iki kutbunun karşıt oldukları kadar ayrılmaz da olduklarını ve bütün antitez değerlerine karşın karşılıklı olarak birbirlerine karıştıklarını, aynı biçimde neden ve sonucun ancak özel bir duruma uygulandıklarında geçerliği bulunan kavramlar olduklarını ama bu özel durumu dünyanın bütünüyle genel bağlantısı içinde düşünmeye başladığımız andan başlayarak bu kavramların neden ve sonuçların sürekli olarak yer değiştirdiklerini, şimdi ya da burada sonuç olanın başka yerde ya da daha sonra neden ve vice versa durumuna geldiği evrensel karşılıklı etki görünümü içinde birleştiklerini, birbirlerine dönüştüklerini de görürüz. Bütün bu süreçlerin, bütün bu düşünce yöntemlerinin hiçbiri metafizik düşünce çerçevesine girmez. Nesneleri ve onların kavramsal yansılarını, özsel olarak bağlantıları, zincirlemeleri, hareketleri, doğuşları ve sonları içinde kavrayan diyalektik içinse, tersine yukarıda sözü edilen süreçler, onun kendine özgü davranış biçiminin birer doğrulanmasıdır. Doğa, diyalektiğin deneme tezgahıdır ve modern doğa bilimi onuruna, onun bu deneme tezgahı için her gün artan zengin bir olgular hasadı sağlayarak, böylece doğada her şeyin son çözümlemede metafizik olarak değil, diyalektik olarak olup bittiğini, doğanın durmadan yinelenen bu çevrimin sonsuz tek düzeliği içinde hareket etmeyip, gerçek bir tarih geçirdiğini tanıtladığını söylemeliyiz. Burada herkesten önce bugünkü bütün organik doğanın, bitkilerin, hayvanların ve dolayısıyla insanın da milyonlarca yıl süren bir evrim sürecinin ürünü olduğunu tanıtlayarak, doğanın metafizik anlayışına en büyük darbeyi indirmiş bulunan Darwin'i anmak gerek. Ama şimdiye değin diyalektik biçimde düşünmeyi öğrenmiş bulunan bilginler, parmakla sayılabilecek denli az olduğu için, bulunan sonuçlarla geleneksel düşünce biçimi arasındaki çatışma, bugün doğa bilimleri teorisinde egemen olan ve öğretmenlerle öğrencileri, yazarlar ve okurları umutsuzluğa düşüren o büyük karışıklığı açıklar. Evrenin, onun ve insanlığın evriminin olduğu gibi, bu evrimin insanların beynindeki yansımasının da doğru bir biçimde kavranması, öyleyse ancak oluş ve yok oluşun, ilerleyen ve gerileyen değişikliklerin evrensel karşılıklı etkilerini sürekli olarak göz önünde tutarak diyalektik yoldan olanaklıdır. Ve modern Alman felsefesi de kendini işte hemen bu yönde gösterdi. Kant mesleğine Newton'un kararlı güneş sistemini ve onun bir kez o ünlü ilk hareket olduktan sonra sonsuz süresini güneşin ve bütün gezegenlerin dönüş durumunda bulunan nebula yığınından doğduğu biçimindeki tarihsel bir süreç biçimine dönüştürerek başladı. Ve o bundan daha o zamandan doğmuş olduğuna göre güneş sisteminin bir gün zorunlu olarak ölmesi gerektiği sonucunu çıkarıyordu. Bu görüş bir yarım yüzyıl sonra Laplace tarafından matematik olarak doğrulanmış ve bir yüzyıl sonra da spektroskop evrende çeşitli yoğunluk derecelerinde bulunan bu türlü akkor durumunda gaz yığınlarının varlığını göstermiştir. Dipnot, Laplace'ın yapıtı Acun sisteminin sergilenmesi 1795-1796'da yayınlandı. Evrende akkor durumunda bir gaz tözünün varoluşu, 1859'da Kirchhoff ve Bunsen tarafından bulgulanan spektral çözümleme, Tayf çözümlemesi yöntemlerinden yararlanarak, 1864 yılında İngiliz gökbilimci William Higgins tarafından tanıtlandı. Bakınız Antonio Secchi, Di Sonne, Brunswick 1872 sayfa 787, 789, 790. Bu modern Alman felsefesi doruğunu ilk kez olarak bütün doğa, tarih ve tin dünyasının sürekli bir hareket, sürekli bir değişme, sürekli bir dönüşüm ve evrim içine girmiş bir süreç biçiminde kavrayan ve bu hareketle bu evrimin iç bağlantısını göstermeye girişen Hegel sisteminde buldu. Ve Hegel sisteminin büyük deyimi de budur. Bu açıdan insanlık tarihi artık olgunluğa varmış felsefi us mahkemesi önünde hepsi de aynı biçimde hüküm giymesi gereken ve olanaklı olduğunca çabuk unutulmasında yarar bulunan anlamsız zorbalıkların kaotik bir karışımı olarak değil, insanlığın kendisinin evrimlenebilen süreci olarak görünüyordu. Ve şimdi düşüncenin bu sürecin tüm dolambaçları arasından yavaş ilerleyişini izlemek ve onda bütün görünür olumsallıklar arasında yasaların varlığını göstermek gibi bir görevi vardı. Hegel'in bu sorunu çözmemiş olmasının burada pek önemi yok. Onun çağı açan başarısı bu sorunu koymuş olmasıdır. Bu sorun hiç kimsenin hiçbir zaman tek başına çözemeyeceği sorunlardandır. Hegel, Saint-Simon'la birlikte çağının en ansiklopedik kafası olmasına karşın gene de önce kendi öz bilgilerinin zorunlu olarak kısıtlı genişliği, sonra çağının bilgi ve görüşlerinin aynı biçimde kısıtlı genişlik ve derinliği ile sınırlıydı. Ama bir üçüncü özelliği daha hesaba katmak gerek. Hegel idealistti, yani kafasındaki fikirleri gerçek şey ve süreçlerin az çok soyut yansıları olarak görecek yerde, tersine nesnelerle nesnelerin gelişmesini, dünya var olmadan önce bilinmeyen bir yerde var olan ideanın gerçekleşmiş yalın kopyaları olarak görüyordu. Bundan ötürü her şey baş aşağı konulmuş ve dünyanın gerçek bağlantısı tamamen tersine çevrilmişti. Ve Hegel birçok özel ilişkiyi büyük bir doğruluk ve deha ile kavramış bulunmasına karşın, yukarıdaki nedenler ayrıntının da çoğu kez yırtık yamamaya, oyuna, yapmacığa, sözün kısası gerçeğin bozulmasına dönmesini kaçınılmaz kılıyordu. Hegel sistemi bu niteliğiyle büyük bir başarısızlık olmuştu, türün sonuncusu olmasına karşın. Gerçekten her zaman onulmaz bir iç çelişkinin acısını çekmiyor muydu? Bir yandan özel konutu, postulatı, insanlık tarihinin niteliği gereği, entelektüel sonunu sözde mutlak bir doğruluğun bulgulanmasında bulamayacak, evrimlenebilir bir süreç olduğu yolundaki tarihsel anlayıştı. Ama öte yandan bu mutlak doğruluk kitabının ta kendisi olduğunu ileri sürüyordu. her şeyi kapsayan ve hep aynı kalan bir doğa ve tarih bilgisi sistemi, diyalektik düşüncenin temel yasaları ile çelişki durumundadır. Bununla birlikte bu dış dünyanın genel matematik bilgisinin kuşaktan kuşağa dev adımlarıyla yürüyebilmesini hiçbir zaman dıştalamaz, tersine içerir. Geçmişteki Alman idealizmine özgü tam bozulma bir kez kavrandıktan sonra ister istemez materyalizme dönmek gerekiyordu ama dikkat edelim 18. yüzyılın katıksız metafizik, salt mekanik materyalizmine değil. Bütün önceki tarihin o yalın kat, o bönce devrimci bir biçimde kınanması karşısında modern materyalizm, tarihte insanlığın evrim sürecini görür ve görevi de bu sürecin hareket yasalarını bulmaktır. 18. yüzyıl Fransızlarında olduğu denli Hegel'de de egemen olan ve doğayı hep aynı kalan ve Newton'a göre ölümsüz göksel biçimler, Linne'ye göre ise değişmez organik varlıklarla dar çevrimler biçiminde hareket eden bir bütün olarak düşünen doğa anlayışı karşısında modern materyalizm tersine doğa biliminin doğanın da zaman içinde bir tarihi olduğu yolundaki modern ilerlemelerinin bileşimini yapar. Göksel cisimler orada uygun koşullar içinde yaşamaya yetenekli canlı varlıklar olarak doğarlar ve ölürler ve dolaşım çevrimleri kabul edilebildikleri ölçüde son derece daha büyük boyutlar kazanır. Her iki durumda da modern materyalizm özsel olarak diyalektiktir ve öteki bilimlerin üstünde yer alan bir felsefeye gereksinme duymaz. Her özel bilimin şeylerin genel bağlantısı ve bilgisi içinde tuttuğu yer konusunda tam bir hesap vermeye çağrıldığı andan başlayarak genel bağlantının her türlü bilimi gereksiz duruma gelir. O zaman bütün eski felsefeden bağımsız bir durumda düşünce ve düşünce yasaları öğretisinden biçimsel, formel ve diyalektik mantıktan başka bir şey kalmaz. Üst yanı pozitif doğa ve tarih bilgisi içine girer. Ama doğa anlayışındaki değişme, ancak araştırma buna uygun düşen nicelikte olumlu bilgi sağladığı ölçüde gerçekleşebilirken, tarih anlayışında yeni bir yön getiren tarihsel olgular, kendilerini çok daha önceden kabul ettirmişlerdi. 1831'de Lyon'da ilk işçi ayaklanması olmuştu. 1838'den 1842'ye, İlk ulusal işçi hareketi İngiliz Chartistleri hareketi en yüksek noktasına varıyordu. Proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf savaşımı bir yandan büyük sanayideki gelişme bir yandan da burjuvazi tarafından ele geçirilmiş bulunan siyasal egemenlikle orantılı olarak Avrupa'nın en ileri ülkelerinin tarihinde birinci plana geçiyordu. Burjuva iktisadının sermaye ile emek çıkarları arasındaki özdeşlik üzerindeki özgür yarışma, serbest rekabet sonucu, evrensel uyum ve evrensel gönenç üzerindeki öğretileri, olgular tarafından gitgide daha sert bir biçimde yalanlanıyordu. Bütün bu olguları ve bütün eksikliklerine karşın bu olguların teorik dışa vurumu olan Fransız ve İngiliz sosyalizmini yalanlamak artık olanaklı değildi. Ama tarihin henüz geri püskürtülmemiş bulunan eski idealist anlayışı, maddi çıkarlara dayanan sınıf savaşımlarını, hatta genel olarak maddi çıkarları tanımıyordu. Üretim ve bütün ekonomik ilişkiler ona yalnızca uygarlık tarihinin ikincil öğeleri olarak savsaklanabilir şeyler olarak görünüyorlardı. Yeni olgular bütün geçmiş tarihi yeni bir incelemeden geçmeye zorladılar ve bütün geçmiş tarihin bir sınıflar savaşımı tarihi olduğu, birbirine karşı savaşım durumundaki bu toplumsal sınıfların her zaman üretim ve değişim ilişkilerinin, kısacası çağlarındaki ekonomik ilişkilerin ürünleri oldukları, buna göre toplumun ekonomik yapısının herkes son çözümlemede hukuksal ve siyasal kurumların tüm üst yapısı olduğu gibi her tarihsel dönemin dinsel, felsefi ve öteki fikirlerini de açıklamayı sağlayan gerçek temeli oluşturduğu görüldü. Böylece idealizm son sığınağından, tarih anlayışından kovulmuş, tarihin materyalist bir anlayışı ortaya çıkmış ve şimdiye değin yapıldığı gibi insanların varlığını bilinçleri aracıyla açıklamak yerine insanların bilincini varlıkları aracıyla açıklamak için yol bulunmuş oluyordu. Bunun sonucu sosyalizm artık şu ya da bu dahinin rastgele bir buluşu olarak değil ama tarih tarafından oluşturulan iki sınıfın proletarya ile burjuvazinin savaşımlarının zorunlu ürünü olarak görünüyordu. Artık sosyalizmin görevi elden geldiğince eksiksiz bir toplumsal sistem imal etmek değil ama iktisadın bu sınıfları ve onların karşıtlıklarını zorunlu bir biçimde ortaya çıkaran tarihsel gelişmesini incelemek ve bu biçimde türetilen ekonomik durum içinde çatışmayı çözme araçlarını bulmaktı. Ama Fransız materyalizminin doğa anlayışı, diyalektik ve modern doğa bilimiyle nedenli bağdaşma idiyse, daha önceki sosyalizmde bu materyalist anlayışla o denli bağdaşmazdı. Gerçi daha önceki sosyalizm, var olan kapitalist üretim biçimiyle bu üretim biçiminin sonuçlarını eleştiriyordu ama onu ne açıklayabiliyor, dolayısıyla ne de üstesinden gelebiliyordu. Kötü diye kaldırıp atmaktan başka bir şey yapamıyordu. İşçi sınıfının kapitalist üretim biçiminden ayrılmaz sömürülmesine karşı ne denli çok öfkeleniyorsa, bu sömürünün neye dayandığını ve kaynağının ne olduğunu açık bir biçimde o denli az gösterme durumunda bulunuyordu. Sorun bir yandan bu kapitalist üretim biçimini tarihsel bağlantısı ve tarihin belirli bir dönemi için zorunluluğu içinde, öyleyse yıkılma zorunluluğu ile birlikte düşünmek, öte yandan eleştiri şimdiye değin bu üretim biçiminin işleyişinden çok kötü sonuçları üzerine atıldığından, onun hala gizli kalmış iç hareketlerini ortaya çıkarmaktı. Artı değerin bulunması işte bu işi yaptı. Ödenmemiş emeğe sahip çıkmanın, kapitalist üretim biçiminin ve işçinin bundan doğan sömürülmesinin temel biçimi olduğu, kapitalist işçinin emek gücünü, bu gücün pazarda meta olarak sahip olduğu değer üzerinden satın aldığı zaman bile, ondan gene de onun için ödemiş bulunduğundan daha çok değer elde ettiği ve bu artı değerin son çözümlemede varlıklı sınıflar elinde birikmiş, durmadan büyüyen sermaye yığınının çıktığı değer toplamını oluşturduğu tanıtlandı. Dipnot, force du travail teriminin iş gücü olarak çevrilmesi tam anlamıyla bir Galat-ı meşhur durumuna geldi. Ne var ki bu Galat-ı meşhuru gene de eskilerin dediği gibi lugat-ı fasihten evla saymak olanaksız. Çünkü iş gücü tas tamam mendur karşılığı olarak iktisat ve istatistik yazınımıza girmiş bulunuyor. Tam bir kesinlik alanı olması gereken teorik alanda herhangi bir karışıklığa yol açmamak için bundan böyle force du travail teriminin iş gücü olarak değil emek gücü olarak çevrilmesini öneriyorum. Kapitalist üretimin olduğu denli sermaye üretiminin işleyişi de açıklanmış bulunuyordu. Bu iki büyük bulguyu tarihin materyalist anlayışı ile kapitalist üretimin gizleminin artı değer aracı ile açıklanmasını Marx'a borçluyuz. Onun sayesindedir ki sosyalizm şimdi bütün ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir bilim durumuna geldi. İşte Bay Eugen Düring, hiç de gürültüsüz olmayan bir biçimde sahneye sıçradığı ve felsefede, ekonomi politikte ve sosyalizmde kendi çabalarıyla gerçekleşmiş tam bir altüst oluşu bildirdiği sırada, teorik sosyalizm ve müteveffa felsefe alanlarında işler aşağı yukarı bu merkezdeydi. Şimdi Bay Düring'in bize ne söz verdiğine ve neyi tuttuğuna bakalım. İkinci bölüm. Bay Düring'in verdiği sözler. Bay Düring'in burada göz önünde tutulan yapıtları, her şeyden önce felsefe dersleri, siyasal ve toplumsal iktisat dersleri ve ekonomi politik ve sosyalizmin eleştirel tarihi adlı yapıtlarıdır. Başlamak için dikkatimizi özellikle gerektiren yapıt birinci yapıttır. Daha ilk sayfadan başlayarak Bay Düring kendisini zamanında ve felsefenin gelişmesinin önceden görülebilir bir dönemi için bu gücü, felsefeyi, temsil hakkını isteyen adam olarak sunuyor. Yani bugünün ve önceden görülebilir geleceğin tek gerçek filozofu olduğu savında bulunuyor. Ondan ayrılan doğruluktan da ayrılır. Bay Düring'den önce de birçok kişi kendisi üzerinde böyle düşündü ama Richard Wagner bir yana, kendisi üzerine rahatlıkla bunu söyleyen ilk kişi Bay Düring'dir. Bay Düring'in felsefesi, doğal sistem ya da gerçeğin felsefesidir. Bu felsefede gerçeklik, kuruntuya dayanan ya da öznel bakımdan sınırlı bir dünya tasarımının her türlü geçici hevesini dıştalayan bir biçimde düşünülür. Demek ki bu felsefe, Bay Düring'i kendisinin bile yadsımaya cüret edemeyeceği sınırların, kişisel ve öznel sınırlamanın koyduğu sınırların üstüne yükseltecek nitelikte. Şimdiye değin bu mucizenin nasıl gerçekleşeceğini henüz görmemiş olmamıza karşın, işte felsefenin son çözümlemede kesin doğrulukları tanıtlayacak bir durumda bulunabilmesi için her durumda zorunlu olan kişi. Zeka bakımından kendi niteliği gereği değerli olan bu doğal bilgi sistemi, düşünce derinliğinden hiçbir şey yitirmeksizin varlığın temel biçimlerini kesinlikle tanıtladı. Bu sistem kendi gerçekten eleştirici görüşü açısından gerçek ve bunun sonucu doğanın ve yaşamın gerçekliği üzerine yönelmiş bir felsefenin, salt görünür çevreni kabul etmeyen ama iyiden iyiye devrimci hareket içinde dış ve iç doğanın bütün yerleriyle bütün göklerini kullanan bir felsefenin öğelerini sunar. Yeni bir düşünce biçimidir bu ve son derece özgün sonuçlar ve görüşlere, sistem doğurucu fikirlere, tanıtlanmış doğruluklara varır. Gücünü yoğunlaştırılmış girişkenlikte, bu da ne demek ola, aramak zorunda olan bir yapıt, köklere kadar inen bir inceleme, köktenci bir bilim, şeylerin ve insanların sıkı sıkıya bilimsel bir görüşü, şeyleri her yönden kavrayan bir düşünce çalışması, düşüncenin egemen olabilecek durumda bulunduğu varsayım ve tüm dengelimlerin yaratıcı bir taslağa, mutlak temel karşısındayız. Ekonomi politik alanında Bay Düring bize yalnızca, üstelik aralarında büyük üsluplu tarih yazma biçimim ile sivrilen ve iktisada yaratıcı değişiklikler getiren tarihsel yapıtlar da bulunan, tarihsel bakımdan ve sistematik bakımdan geniş bir değer taşıyan çalışmalar vermekle kalmaz, ayrıca gelecekteki toplum için açık ve en uzak köklere kadar erişen bir teorinin pratik sonucu olan ve dolayısıyla kurtuluş için Düringvari felsefe denli yanılmaz ve o denli gerekli bulunan kendi icadı dört başı bayındır bir sosyalist planla da işini tamamlar.